Milliyetçi ve şahsiyetçi kalkınma modeli. Yurdumuzun, vatanımızın, Türkiye'mizin hızlı ve dengeli bir kalkınmaya ihtiyacı vardır. Kalkınmayı sağlayıcı yatırımlar yapmak, sermaye birikimini sağlamak, muhtaç olduğumuz kadroyu hazırlamak zaruretidir. İşte memleketimizin muhtaç bulunduğu kalkınmayı dışarıdan ithal edilmiş sistemlerle gerçekleştirebileceğimize asla inanmıyoruz. Taklitçiliği bir tarafa bırakarak Türk milletinin tarihinden, Türk milletinin manevi değerlerinden gelen, Türkiye'nin bugünkü şartlarını göz önünde bulunduran, modern ilmi ve modern tekniği rehber edinen, %100 yerli, %100 milli bir doktrin ile Türkiye'nin kalkınmasının mümkün olacağını iddia ediyoruz. Bunun içindir ki böyle bir doktrin ile milletin hizmetine koşmaya karar verdik. Bu doktrinin adı 9 Işık Doktrinidir. Doktrinimizin temeli Türklük şuur ve gururu ile İslam imanı, İslam ahlak ve faziletidir. Türk milleti 1300 yıldan beri Müslümanlıkla müşerref olmuş ve bütün ahlaki, manevi değerlerini İslam imanı, İslam inancı temeline oturtmuştur. Türk'ü Müslümanlıktan ayrı düşünmek mümkün değildir. Müslümanlık, Türk milletinin ruhu, Türklük de bedenidir. 9 ışığın temeli budur. Türklük gurur ve şuuru, İslam imanı, İslam ahlak ve fazileti 9 ışığa temeldir. Yine 9 ışığın temeli ki bu söylediklerimizin içinde bu da vardır. İnsan sevgisi ve insan haysiyetine sonsuz hürmet zihniyeti. Memleketimiz bugün istikrarsızlıktan, gevşeklikten, huzur yokluğundan, asayiş yokluğundan, vurgunculuktan, kara borsacılıktan, hırsızlıktan, tefecilikten, haksızlıklardan, adaletsizliklerden bunalmış bir vaziyettedir. İnsanlar sıkıntıya katlanabilirler, yorgunluğa, meşakkate katlanabilirler. Fakat haksızlığa katlanamazlar. İnsanları mutsuz eden en mühim durum, haksızlığa uğraması, haksızlık görmesi, haksızlık ve adaletsizliklerle karşılaşmasıdır. İşte toplumumuzun sıkıntısını çektiği mühim durumlardan birisi de haksızlık ve adaletsizliklerin toplumumuzda yer almış olmasıdır. Devlet otoritesine, kuvvetli bir devlet otoritesine ihtiyaç vardır. Devlette devamlılık, adalet, tarafsızlık, istikrar ve sürat gerek. Bizim devlet idaremizde çok ağır bir işleyiş vardır. Çok ağır bir işleyiş. Türk milleti, milliyetçi Türk gençliğinin omuzları üzerinde kalkınacaktır. Milliyetçiler, yıkıcı ve bölücülere karşı mücadele etmeye, anayasayı ayaklar altına alarak Türk ordusuna dil uzatanların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaya dün olduğu gibi bugün de azimlidirler. Milliyetçi gençlik hiçbir zaman kanun sınırlarının dışına çıkmamış, devletimizin yaşaması için ve şer kuvvetler tarafından yıkılmaması için her türlü fedakarlığı göstererek mücadele etmiştir. Milliyetçi gençler bu mücadelelerini bundan sonra da yukarıdaki hususları göz önüne alarak dikkatli ve uyanık bir şekilde ve meşru yollarla devam ettireceklerdir. Milliyetçi Türk gençliğinin varlığı, Türk devletinin devamlılığı konusunda endişe duyanlar için teminat teşkil etmektedir. Türk devletinin vatan içi birliğinin ve bölünmezliğinin temini, hukukun üstünlüğü ilkesinin yerleşmesi temel prensiplerimizdir. Bu yolda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'dir ki, Türk insanının insan enerjisini seferber etmeyi Türkiye'nin kurtuluşu için en büyük güç kaynağı olarak görmektedir. Bu da Türk insanının imanını, inancını, manevi değerlerini dikkate alarak, onun gönlünü hoşnut ederek, ona tehlikeleri göstererek, ihtiyaçlarını anlatarak, bir takım kağıt üzerinde kalan veyahut yabancı memleketleri taklit ederek onların kendi bünyelerine göre ortaya koymuş oldukları bir takım esasları elinin tersiyle bir kenara atarak, kendi milli bünyemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, memleket insanlarının maddi, manevi enerji ve varlığını Türkiye'nin kurtuluşu için, yeni Türkiye'nin inşası için seferber etmek mecburiyeti vardır. Ancak bu sayede Türk milleti çağlar üzerinden sıçrayabilir ve modern ileri milletlerin bugün adımını atmış oldukları atom çağına, uzay çağına Türkiye'yi de daha fazla gecikmeden sokabiliriz ve onlara yetişebiliriz. Aksi halde girişilen bütün faaliyetler hedefsiz kalır, bugüne kadar kaldığı gibi. Kalkınma hızı şu kadar, memlekette şu kadar yatırıma giriştik diyenler var. Geçmiş iktidarlardan biz şu kadar iş yaptık diyenler var. Yapmışlardır. Ama bu yaptıkları Türk milletini ve Türkiye'yi ileri milletlerin safına yetiştirmeye yeterli değildir. Bir adamın 100 lira sermayesi olsa, bir adamın da 100 milyon lira sermayesi olsa, her ikisi de %10 karla iş yapsalar, 100 lira sermayesi olan 100 milyon lira sermayesi olana ne zaman yetişir? Türkiye bugün 100 lira sermayesi olan, diğerleri 100 milyon lira sermayesi olan durumdadır. Kalkınma hızı %7'dir. Ötekinin de %7 veya %3-4'tür. Ne zaman yetişir Türkiye? Geçmiş yıllarda iktidarda bulunmuş olan başbakanlardan bazıları 2000 yılında Türkiye'yi kabul ettiğimiz 5 yıllık planlarla bugünkü İtalya'nın durumuna getirmiş olacağız diyorlar. 2000 yılında Türkiye'yi bugünkü İtalya'nın durumuna getirmekle övünen devlet adamları Türkiye'yi kurtaramaz, kalkındıramaz. Bunun için diğer siyasi partilerle, bu partilerin yöneticileriyle memleketin kalkınma davalarında aramızda büyük farklar vardır. Onlar Türk milletinin büyümesini, büyük olmasını korkulacak bir düşünce olarak kabul ediyorlar. Onlar için 2000 yılında İtalya'nın bugünkü durumuna gelmek çok övünülecek bir durumdur. Bizce her millet için büyüklük, büyük olmayı düşünmek ve büyüme için her manada maddi, manevi, ilmi, medeni, sınai her alanda büyümesini düşünmek en mukaddes bir haktır. Bu bir suç değildir. Büyümekten korkmaya lüzum yoktur. Büyüklüğü düşünmek, büyüklüğü istemek suç değildir. Her millet için hak olduğu gibi Türk milleti için de haktır. Hatta Türk milleti için her milletten daha çok büyük olmak daha haklı bir davadır. Bu şartlar içinde memleketimizde çevrilmiş olan yabancı faaliyetler, Türklüğü bölmek, parçalamak isteyen fesat hareketleri ve bunların hepsinin üstünde hepsinden tehlikeli olan yabancı ideoloji istilaları, yabancı kültür istilaları, söylediğim tutum, zihniyet ve durumda olan partiler tarafından, parti liderleri tarafından önlenemez. 1971'in 12 Mart'ından önce komünizm Türkiye'yi ele geçirmeye karar verdi. Tabii bunun arkasında Rus emperyalizmi var. Rus emperyalizmi 1917'den itibaren eline tarihte görülmemiş müthiş bir silah geçirmiştir. O zamana kadar Çarlar İdaresi Rus emperyalizmini Hristiyanlığın arkasına gizlerdi. 1917'den itibaren ellerine başka müthiş bir silah geçirdiler. Bu silah komünizm ideolojisidir, komünizm doktrinidir. Bu silah ustaca kullanılarak seçilen kurbanlar kendi esaretleri, kendi boyundurukları altına alınmaktadır. 1968 yılında Çekoslovakya komünizmi, sosyalizmi benimseyen bir devlet olmakla beraber Rusya'daki tatbikatından farklı bir uygulamaya girmiştir. Sovyet Rusya buna dahi tahammül gösteremedi. Rus orduları peşine taktıkları pek devletlerin komünist ordularıyla beraber Çekoslovakya'yı hemen dört taraftan işgal altına aldılar. O zaman biraz daha liberal bir sosyalizm uygulamaya girişmiş olan o zamanki Çekoslovakya lideri Dubček'i iktidardan uzaklaştırdılar. Bu hareketi yapan Sovyetler ortaya yeni bir doktrin sürdü. Bu doktrinle Brejnev diyor ki, sosyalist olan hiçbir ülke kendi arzusuyla bu kadar iyi bir yönetim olan sosyalizmden vazgeçip başka bir rejime kalkarsa bu demektir ki orada yabancı kuvvetler bir fesat çeviriyor. Onun için sosyalizmin ana ülkesi olan Rusya, sosyalist olan hiçbir ülkenin sosyalizmden çıkmasına, halkın ifal edilmesine müsaade etmez. Brejnev doktrini, bu doktrinin başka bir maddesi de devletlerin hakimiyetini sınırlı hakimiyet, sınırsız hakimiyet diye ikiye bölmesidir. Sovyet Rusya için hakimiyet olamaz. Onların hakimiyeti sınırlıdır. Sınırsız hakimiyet ana sosyalist ülkenindir. Ufak sosyalist ülkelerin hakimiyetlerine her zaman karışabilir, müdahale edebilir. Sadece bu doktrinle sosyalizmi kabul eden bir ülke doğrudan doğruya Sovyet Rusya'nın esaretini kabul etmiş demektir. İşte Türkiye'de uygulanmak istenen komünizm ideolojisi, Türkiye'yi bu yollarda esarete, bu yollarla köleliğe, bu yollarla uşaklığa götürmek gayesi güden bir harekettir ve arkasında mutlaka dünyanın en kanlı emperyalizmi vardır. Türkiye, NATO üyesi bir devlettir. Bugün için Türkiye'ye dışarıdan kaba kuvvet kullanarak girmek mümkün değildir. Ama içeriden komünizme ele alarak bir komünist iktidar getirildiği takdirde Varşova Paktı'na katılabilir, kapılarının kilidini açabilir. Oynanan oyun budur. Bunu 12 Mart'tan önce de oynadılar. Zamanın iktidarı tehlikeyi görmedi. Kendilerini ikaz ettiğimiz zaman evham gösteriyorsunuz. Biz her şeyden haberliyiz dediler. Sokaklar yürümekle aşınmaz dediler. Kendilerine dedik ki, bu hareketin arkasında başka şeyler vardır. Üniversite muhtariyetinden faydalanarak orada teşkilatlanmak, Ankara, İstanbul sokaklarını ele geçirmek ve o yoldan hükümeti ele geçirmektir dediğimiz zaman, efendim biz her şeyden haberliyiz, her tedbiri aldık gibi cevaplar verdiler. Yani yürütülen ideoloji savaşının, kültür istilasının manasını ve ehemmiyetini anlayamadılar. İçişleri Bakanı'na, Başbakan'a, her tarafa başvuruluyor. Fakat zamanın hükümeti hiçbir şey yapmak kudretini gösteremiyor. Bu durumda milliyetçiler harekete geçtiler. Milliyetçi Türk gençliği harekete geçti. Ve Türkiye'yi dünyanın tanıdığı en karanlık, en kanlı köleliğe sürüklemek isteyen bu kanlı ideolojiye karşı gerek üniversite içinde, gerek üniversite dışında çetin bir savaş açtık. O savaştır ki memleketin 12 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haklı müdahalesiyle bu buhrandan kurtulmasını sağladı. Bu uğurda birçok gençler ömürlerinin baharında şehit oldular. Dünyaya gözlerini kapadılar. Bugün o şehitlerimizin hatıralarını en derin hürmet ve minnetle anmayı vazife sayıyorum. Türk milliyetçileri, memleketimizde demokrasi idaresi hüküm sürmektedir. Demokrasilerde çeşitli siyasi partiler faaliyette bulunmaktadır. Ama Türkiye'de bu siyasi partilerin liderliğini ele geçiren şahısların siyasi kaprisleri ve hırsları dolayısıyla Türk demokrasisi özellikle son yıllarda ciddi buhranlara varmıştır. Bugün de buhranlar sürüp gitmektedir. 73 seçimleri sonucunda sola karşı olan partiler kullanılan oyların %67,5'unu almıştır. Solcu olduğunu iddia eden CHP de %33'ünü almıştır. Fakat sola karşı olduklarını iddia eden partiler ki Türk halkının, Türk vatandaşlarının çoğunluğunun oylarını almış partiler durumundadır. Bunlar bir türlü Türk vatandaşının arzusuna uyarak aralarında bir koalisyon yapıp bir hükümet kurmayı başaramamışlardır. Bunun tek sebebi bu siyasi partilerin liderlerinin durumlarıdır. Bunun neticesinde CHP iktidara gelmiştir. CHP iktidarı memleketimizde bir kadro ihtilali hareketi başlatmıştır. Devlet kadrolarını aşırı komünistlerin, komünist ideolojiyle doldurulmuş elemanların eline vermek, böylece ileri bir tarihte Türkiye'nin kolayca komünist bir rejime geçişini hazırlamak. Bu kadro ihtilalinin bizden başka kimse farkında olamamıştır. Bunu müteaddit defalar kamuoyuna ve ilgili partilerin dikkatine sunduk. Ve bu tehlikeyi önlemek için aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara itmelerini, süratle anlaşmalarını ve bir hükümet değişikliği yaparak iktidarı komünizme karşı olan partilerin koalisyonunun alması lazım geldiğini anlatmaya çalıştık. Birçok temaslarımız oldu, birçok uzlaştırma faaliyetlerimiz oldu. Türk milliyetçileri, bunları size açıkça ifade etmek isterim. Türkiye'nin bugünkü durumunu anlatmak için bunları söylemeden geçmek mümkün değildir. CHP iktidar olur olmaz bütün faaliyetini Türk milliyetçileri aleyhine çevirmiştir. Bir taraftan kadro ihtilali yapar, devlet kadrolarını aşırı komünistlerin eline teslim ederken, diğer taraftan da milliyetçileri, bilhassa milliyetçi gençliği ezmek, dağıtmak ve milliyetçi öğretmenleri yıldırmak, sindirmek faaliyetlerine girişmiştir. Bir öğretmen kıyımı başlamıştır. Eskiden öğretmen kıyımı diye yaygara basanlar, kendileri temiz vatansever öğretmenleri kıymaya girişmişlerdir ve kıymışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişken mizaçlı lideri başbakan olmuş, her konuşmasında milliyetçi gençleri komando tabiriyle çeşitli şekillerde ithama girişmiş, hatta bir gün kendini o kadar kaybetmiş ki memlekette solcuları sağcılar kışkırtıyor. Bugüne kadar sabır gösteren solcular, solcu aydınlar, sağcıların bu haksızlıkları, bu kışkırtmaları karşısında artık tahammül edemeyeceklerdir gibi bir ifadede bulunmuştur. Dönemin CHP Genel Başkanı ve Başbakanı Bülent Ecevit'tir. Düşününüz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başı, başbakanlık makamında oturan kimse, memleketin evlatlarını, memleketin vatandaşlarını sağcılar, solcular diye ikiye ayırıyor. Bu tür davranış hukuk fikrine aykırıdır. Bu vatanseverliğe aykırıdır. Bu Türk vatandaşlığı vasfına aykırıdır. Başbakan olan bir zat memleketin insanlarını bir ayrım gözetmeksizin hepsini Cenab-ı Allah'ın mukaddes bir emaneti olarak kabul edip kanat germek, kollamak, korumak mecburiyetindedir. Ama Türkiye'nin başına böyle bir zat başbakan olmuştur. Türk milliyetçileri bu durumu belirttikten sonra Türkiye'nin kalkınması için ortaya koyduğumuz milli doktrin ve milli programdan da kısaca bahsetmek istiyorum. Her şeyden evvel biz bir hedef tespit etmiş bulunmaktayız. Bizim tespit ettiğimiz nihai hedef, Türk milletinin en kısa zamanda, en kısa yoldan ilimde, teknikte, en ileri gitmiş maneviyatta, İmanda, ahlakta en yükseğe çıkmış, sanayileşmiş, hiçbir kapıya avuç açarak yardım dilenmeyen, kendi kudretiyle ayakta duran ve sözünü dünyanın her yerinde bağırıp söylemekle değil, hafif kaşını yıkmakla saydırabilen bir Türkiye kurmak istiyoruz. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmek için her şeyden evvel memleketin insanlarını milliyetçi şuurla doldurup, onlara milli ülkü vererek, manevi değerlerimizi, İmanımızı her gönülde tutuşturarak, tutuşmuş bir meşale yaparak memleket insanlarının enerjisini seferber etmek, harekete geçirmek. Türkiye'de sermaye birikimi yoktur. Bugünkü ileri Avrupa'yı, ileri Amerika'yı ve diğer ileri memleketleri meydana getirmiş olan büyük sermaye birikimi Türkiye'de yoktur. Onların elde ettiği imkanları bularak bu sermaye birikimini kısa zamanda yapmakta mümkün görülmüyor. O halde bu sermaye birikimini sağlayacak, bu sermaye birikiminin yerini alacak tedbirlere ihtiyaç vardır. Bunlar bir taraftan israf ekonomisinden vazgeçmek, tüketime dayanan ekonomiden vazgeçmek, tasarruf ekonomisine, verim ekonomisine dönmektir. Türkiye'de israf çoktur. Türkiye'nin tasarrufa ihtiyacı vardır. Bunun yanı sıra da insan enerjisini, İnsan emeğini, gönül seferberliğini harekete geçirmek, Türkiye bu yollarla muhtaç olduğu büyük iktisadi hareketleri başlatabilir ve başarabilir ve başarması lazımdır. Bunun için kültür faaliyetlerimizi, bunun için dinimizin sonsuz kuvvet kaynaklarını ve imkanlarını, bunun için güzel sanatları, bunun için fikir hayatımızı hep bu gayeye doğru çevirmek ve bu gayeye doğru harekete geçirmek zarureti vardır. Zaten bizim sahip olduğumuz dini inançlarımız, ahlaki değerlerimiz bize bu yolu işaret etmektedir. O halde bu yola bütün milletin gücünü çevirmek ve Türkiye'nin bir an önce ilimde, teknikte, medeniyette en ileriye gitmiş, sanayileşmiş, iktisadi gelişmeye kavuşmuş bir ülke olabilmesi için seferber hale getirmek, bunun dışında kalan her çeşit faaliyeti sonraya bırakmak. Türk milliyetçileri, Türkiye'nin kurtuluşunda, Türkiye'nin kalkınmasında temel problem insandır. İnsan. Bunun üzerinde durmamız lazımdır. İnsanlar sıkıntılara katlanabilir ama insanlar haksızlığa, adaletsizliğe katlanamaz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal, siyasi, iktisadi her çeşit adaletsizliğin kökünü kazımak ve ahlaksızlığın, vurgunculuğun, istifçiliğin, karaborsacılığın, halkın kanını emmenin kökünü kazımak ve bütün Türk vatandaşlarını Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Mersin'e kadar Türkiye'de yaşayan bütün Türk vatandaşlarını içine alacak sosyal bir yardımlaşma teşkilatı, sosyal bir adalet teşkilatı ve bir yükselmiş geçim seviyesi temin etmek milliyetçi hareketin savaşının temel değeridir. Türk milleti, Türkiye'yi köleliğe, uşaklığa mahkum etmek isteyen yabancı ideolojilerle bunun dışında gelen komünizm, bugün Türk milletinin içinde bulunduğu yokluğu, bugün Türk milletinin içinde bulunduğu sıkıntıları, fakirliği, haksızlıkları ustaca sömürmektedir. Üniversiteye gelen Türk çocuklarını, Türk aydınlarını, işte köyün durumunu görüyorsunuz, işte halkın durumunu görüyorsunuz, işte memlekette iktisadi sıkıntıları görüyorsunuz, haksızlıkları görüyorsunuz, vurgunculukları görüyorsunuz diyerek tahrik yoluna gitmektedirler. Sonra bundan kurtuluşun çaresi komünizmdir diye ayartmaya çalışmaktadırlar. Senelerce memleketi idare etmiş olan insanlar, Türk insanını manevi boşluğa, fikir boşluğuna mahkum etmiştir. İman boşluğuna mahkum etmiştir. Kalbi, ruhu, fikri boş bırakılmış insanlar, yabancı ideolojilerin, yabancı telkinlerin saldırısı karşısında fazla dayanamazlar. Bunda da yabancı ideolojiler başarı sağlamışlardır. Ama size şunu söylemek isterim ki, Türkiye'de adaletsizlikler, haksızlıklar vardır. Türkiye'de fakirlik, yoksulluk vardır. Fakat bunlardan kurtuluş yolu komünizm olamaz. Bunlardan kurtuluş yolu olarak komünizmi, sosyalizmi tavsiye etmek, midesinden hasta, ülseri olan bir adama al şu kezzap suyunu iç, iyi olacaksın demeye benzer. Biz her şeyden evvel bir milletin diniyle, ahlakıyla ve milli şuuruyla kendine sahip olarak modern ilime, modern tekniğe koşmasıyla kurtulacağının, kalkınacağının inancındayız. Onun için milliyetçi hareket olarak her şeyden evvel milletimizin manevi değerlerini, milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği şuurunu esas alarak modern ilmi, modern tekniği gençlere hedef olarak vermiş bulunuyoruz. Onun için komünizmi kurtuluş yolu olarak değil, komünizmi kölelik yolu, esaret yolu olarak ilan ettik ve yeryüzünün biricik bağımsız devleti, Türk devleti olan Türkiye'yi bu esarete, bu köleliğe götürmek isteyenlere karşı amansız bir savaş açtık. Bu savaş sürecektir. Türk milletini dünyanın tanıdığı en korkunç emperyalizmin, Rus emperyalizminin kölesi yapmak gayesini güden komünizme karşı Türkiye sınırları içinde savaşımız amansız olarak sürecektir. Büyük Türk milleti, bu yabancı ideolojinin kökünü Türkiye'de milliyetçi hareket kazıyacaktır. Ama buna ister Sayın Ecevit sahip çıksın, kanat gersin, ister CHP kanatlarını açsın, kapılarını açsın, ister başka ihtirasların tesir altında başkaları payanda olsun, payandalarıyla beraber hakkından geleceğiz.